Merhaba, Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün kinik felsefenin kurucularından Diyojen'le bir kahve bölümü kaydedeceğim. Kendisi kimilerince Sinoplu Diyojen olarak da biliniyor. Bazı çevreler de ona Köpek Diyojen diyor ama tamamen kendisinin onayı ve kabulüyle. Çünkü bir köpek gibi yaşamaya okey olan, bununla huzur bulan ve mutlu olan bir birey kendisi. Şimdi bundan bahsedince bazı kişisel gelişimcilerin astronomik fiyatlar karşılığında insanları köpek kulübesi benzeri yerlere kapatması ve işte 10-15 saat sonra onları oradan çıkarıp çıkanların da çok aydınlandım, bambaşka bir yerlere gittim geldim moduna girmesi geliyor aklıma. Dalga geçmeyeceğim diyorum ama şu anda sanırım o sınır geçildi, yani dalga geçildi, elimde değil. Ya bu konulara çok girmek istemiyorum ama ya şimdi bir şey de bir şeyi hatırlatıyor. Mesela aklımdan hiç çıkmayan böyle konular geldiği zaman, çünkü çok fazla bunun esprisi döndü arkadaşlarımla aramızda. Yine böyle bilmem kaç bin dolarlık astronomik bir fiyatta affetme semineri vardı bir yerde İstanbul'da. İşte bazı ünlü kişiler falan filan da gidiyor. Yani yorumumu tekrar paylaşacağım aynı şekilde. Dönüp demiştim ki ben ona gidip bu parayı versem bir kere zaten kendimi affetmem. Yani bu böyle döngü gibi bir şey. Neyse. Diyojen'den nerelere geldik? Ama şimdi yani interneti açıp baktığınız zaman hani o kulübelere kapanma falan filan, gerçekten köpek kulübesi. Ya bari tipini değiştirseydiniz. Neyse. Şimdi ben ne dedim? Sinoplu Diyojen, Köpek Diyojen, Kinik Diyojen, hatta kimilerimiz de ona gölge etme yeter Diyojen de diyebilir. Şimdi önce kinik nedir? O kelimeye bir bakalım. Latince kinikos kelimesinden geliyor. O da köpeksi, köpek gibi demek. İngilizceden de cynical diye bilinir. Belki İngilizce'de daha böyle net yerine oturabilir. Çünkü biz Türkçe'de çok fazla köpeksi falan demiyoruz. Kinik deyince de zaten yani yabancı bir kelime gibi geliyor. O yüzden İngilizcesinde söylemek istedim. Ama burada yani köpeksi derken, köpek gibi derken biz ve Diyojen, yani onunla birlikte biz bunu iyi anlamda kullanıyoruz. Doğayla uyumlu, umursamaz, kayıtsız, kendiyle okey, kendine yeten bir halden bahsediyoruz. Diyojen M.Ö. 400'lü yılların başlarında, çünkü kesin bir bilgi yok. 412 diyen var, 5 diyen var, 6 diyen var. Ortalama 400'lü yılların başlarında Sinop'ta dünyaya geliyor. Babası varlıklı bir kuyumcu, aynı zamanda da devlet bankasıyla da iş yapan, orada önemli görevler alan bir adam. Sahte para bastığı için sürgün ediliyor. Gerçekten öyle bir şey yaptı mı yapmadı mı onu da bilmiyorum ama birçok kaynakta kalpazanlık, sahte para suçlamalarıyla böyle bir şekilde sürgün ediliyor. Önce adı Anadolu üzerinden bir yerlere gidiyor, sonra da Atina'ya geçiyorlar. Ve bu geçişle birlikte sadece yer değiştirmiyorlar, varlıktan yokluğa geçiyorlar, yoksul oluyorlar. Ve bununla ilgili şöyle söylüyor, bu fakirlik ve yoksullukla ilgili Diyojen: fakirlik insanı felsefeye iter, hiçbir şey sahibi olmayan insan nefsini köreltmeyi öğrenir. Şimdi bunun tam tersini de savunanlar var. Yani özellikle felsefe, düşünmek ya da ruhsal tarafta gelişmek, kendi içine dönmek için bazı şeyleri edinmek, bazı işte dünyevi şeylere sahip olmak ama onların da anlamsız olduğunu anladıktan sonra kendini buralara vermeyi savunanlar, bu görüşte olanlar da var. Ben çok böyle ortada bir yerde duruyorum çünkü bunun çok kişisel olduğunu düşünüyorum. Sen yokluktayken bu yola girebilirsin ya da bir başkası her şeyi elde eder, işte dünya starı olur, onu yapar, bunu yapar, çok para kazanır ama hiçbir şeyin de anlamı yokmuş deyip bir şeylere yönelebilir. İşte onu, daha çok bu grubun yolu köpek kulübesi. Ay tamam, bu bölüm boyunca köpek kulübesinden bahsetmeyeceğim. Sadece Diyojen'le ilgili kısmından bahsedeceğim ve söz veriyorum kendime. Felsefe insanı tek bir kuruş sahibi olmadan zengin yapar diyor. Bunu da gerçekten sadece laf olarak söylemiyor. Gerçekten öyle yaşıyor. Yani dışarıdan baktığın zaman çok sefil bir hayat gibi görünse de O gerçekten çok bereketiyle, dolu dolu keyfiyle yaşayan bir adam. Bu anlamda tutarlı, yani integrity kavramını gerçekten gözle görünür bir versiyonu diyebiliriz Diyojen için. Yine böyle pahalılıkla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Bir şehir pahalı ya da ucuz değildir. İnsanlar ucuz ya da pahalı yaşarlar. Burada da şeyi görüyorsun. Yani her şey aslında senin tercihlerinle, önceliklerinle belki ilgili. Sen onu nasıl seçersen öyle gidiyor. Bazı şehirler için ben de öyle düşünüyorum. Yani etiketlenmiş, çok genel geçer bazı bilgiler var. Şu çok pahalıdır, dünyanın en pahalı bilmem neleri, şehirleri, şunları bunları falan da. Yani tamam, şunu anlıyorum. Bazı özellikle emlak konusunda metrekare fiyatları, ortalamalar, şunlar bunlar alınıyor. Ama bu birazcık da bizim yaşam tarzımızla ilgili. Yani işte Türkiye'den örnek verirsem, işte Bodrum için, bazı tatil yerleri için bunlar söylenir. Ama hani senin oradaki seçimlerin ve gittiğin mekanlarla da ilgili olabilir. Ben bunu çok genel bir şey olarak söylüyorum tabii ki. İşte çeşitli kriz dönemlerinde, başka böyle özel durumlarda falan her yere sirayet eden şeyler böyle şehirlerde de söz konusu olabilir, ama yani özetle bu söylediği şeye katılıyorum. Yani tamamen senin kendini nasıl idare ettiğin, neye öncelik verdiğin, nereye para ayırdığınla ilgili. Bunları çok fazla kişiyle konuşuyoruz yıllardır. Ben bu podcast'te finans yönetimiyle ilgili de uzun uzun bölümler yaptım. Her şey dönüyor dolaşıyor bizim tercihlerimize geliyor. Yani evet, elimize geçen işte paranın da varlıklarımızın da tabii ki etkisi var. Yani çok para kazananla çok az para kazananın bütçe yönetimi tabii ki farklı olabilir. Ya da işte daha fazla kazansaydı daha farklı şeyler yapabilir falan. Bunlara katılıyorum, ama günün sonunda bütçe ne kadar olursa olsun onu nasıl yönettiğine de bir yerde bağlanıyor. Evet, finans bölümüne geçmeden devam ediyorum Diyojen'le. Şimdi Diyojen hayatı sade, basit bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Bu yönden Sokrates'e benziyor. Bu arada Platon kendisi için Sokrates'in delirmişi, çılgın Sokrates diyor. Bu şekilde tanımlıyor Diyojen'i. Şimdi tam şu noktada Atinalıların dönüp yani Sokrates çok normaldi de bir de delirmişi çıktı dediklerini duyar gibiyim. Ama emin olun Diyojen'le yan yana koyduğunuz zaman Sokrates gayet daha standart, daha normal geliyor bana. Yani bu arada bence zaten o da normal. Belki yaşadığı dönemde, bir önceki bölümde bahsetmiştim, onunla da kahve bölümü kaydetmiştik. Evet, rahatsız edici soruları var, işte yalın ayak geziyor, o da üstüne başına çok dikkat etmiyor, sistemi umursamıyor, toplumun ona dayattığı şeylerle ilgilenmiyor falan, ama yine de Diyojen'e göre çok daha normal, standart bir tip. Bu sade yaşamın içinde üst baş yaşadığı şey, mesela bir fıçı içinde yaşıyor, hiçbir şeye gereksinim duymama gibi bir kuralı var. Yaşamak için yemek yemekten bahsediyor. Bunu Sokrates'te de görebiliyoruz. O da böyle az şeyle, sade, karnı doysun yeter. Acıkırsa bir dilim kuru ekmek olsun, okey, ve bununla da mutlu. Yani bununla yetinip ne yapalım işte bizim de böyle falan tribine de girmiyor. Gayet keyfini çıkarıyor. Zaten ben şuna inanıyorum. Keyif alamasalardı o hayatı seçmezlerdi. Eğer gerçekten bir şeyden çok rahatsızsan, mutsuzsan, başka bir yolunu mutlaka buluyorsun. Yani tutamazsın. Sen bile kendini orada tutamazsın. Şimdi bu kinik felsefede de umursamak yok. Böyle ölmeden ölmek gibi bir şey. Dışarısı yok gibi. Daha bir böyle içeriye dönük yaşıyorsun. Maddesel şeylere çok değer vermiyorsun. Acılara karşı bile bir kayıtsızsın. Umrunda değil. En böyle şifalı taraftan gördüğüm kısmı da utanmak yok. El alem ne der yok. Gerçekten bu konuda çok uç noktalara kadar giden bir adam Diyojen. Utanmıyor ya, hiçbir şeyden utanmıyor. Birinden bir şey istemekten de utanmıyor. Dilenmekten de utanmıyor. Zaten varlığı bile onun birine yemek ikram etmesi için yeterli bir sebep olarak görüyor. O konuda gayet okey, barışık. O zamanın Atinası için de bu durumlar oldukça iddialı. Yani bilmem kaç bin yıl öncesi olsa bile Yani o dönemin Atina'sı kültür, sanat, felsefe şehri, medeniyetin beşiği gibi bir şey. O yüzden insanlar ekstra tuhaf karşılıyor bu durumları. Ama Diyojen şöyle diyor: İyi bir insan aşağılandığında bunu umursamaz. İyi dediği burada otantik, erdemli, kendi olabilen insan. İyi tanımı böyle. Ve çok ünlü de bir deyişi var: Sen beni aşağılayabilirsin ama ben aşağılanmam. Ay, ne kadar rahatlatıcı, güzel bir şey değil mi? Sadece aşağılanma konusunda da değil, bu kalıbı çok yerde kullanabiliriz. Diyojen bu taraftan baktığımız zaman tam bir kinik. Pek kimselerle görüşmüyor. Kendine köpek diyor. Kendi diyor zaten bu arada. Bu insanların ona uydurduğu bir şey değil. Kendisi dediği için köpek Diyojen olarak da biliniyor. Hatta bunu o kadar ileri götürüyor ki insanlara hırlıyor. Muhtemelen de hoşlanmadığı insanlara yapıyordur bunu. Ya da ona işte kötü yaklaşan, kötü söz söyleyen kişilere. Uyumsuz bir tip, kimseyi hoş tutmaya, hakkında iyi düşünsün diye, onay versin diye, kendini beğensin diye falan uğraşmıyor. Beğenilmek, onaylanmak gibi bir derdi yok. Bu yüzden de çok özgür bir adam. Burada aklıma şey geldi. Benim çok sevdiğim, yine bu podcast'te bölümlerini yaptım. Hatta kitap kulübümüzün ilk kitabıydı. The Courage to Be Disliked. Türkçe'ye Kendinle Savaşma Sanatı diye çevrilmişti. Bak, bu bölümde de söyleyeceğim. Çok feci bir isim çevirisi. Onun gerçek adı, Türkçe adı, beğenilmeme cesaretidir. Beğenilmemeyi, onaylanmamayı göze almak, bunu umursamamak, kendini seçmek. Herhalde yani düşünüyorum, dünya üzerine bir kitap okusun bir insan deseler, kurgu dışı, o kitabı seçerim. Bir daha mı acaba onu okumayanlarla kitap kulübü yapsam diye de şu an düşündüm. Diyojen kendisini gerçeğin ve yalın konuşmanın peygamberi olarak tanımlıyor. Çünkü gerçeklik, olduğu haliyle bir şeye bakmak ve onu olduğu haliyle konuşmak ve dil onun için en önemli şeyler. Düz, sade, net iletişim, tüm gerçekliği açıkça ifade edebilmek. Ve kendisine hayattaki en güzel şey nedir diye sorduklarında tek cevap basit konuşmak diyor. Basit, açık, dümdüz konuşmak, hiçbir şeyi dolandırmamak, başka bir şeymiş gibi göstermemek, süslememek. O dönemde güzel konuşma üstatları, böyle konuşmacılar, vaaz verenleri de eleştiriyor. Çünkü az önce söylediğim gibi onun için böyle süslü, dolaylı, gerçek olmayan, abartılmış konuşmaların hepsi çöp. Sahiplik ve mülkiyet konusuna gelirsek, tahmin edebileceğimiz gibi hiçbir şeyi olmayan kişi hiçbir şey kaybedemez diyor ve bu sayede de hiçbir şeye bağlanmadığı için, hiçbir şeye bağımlı olmadığı için çok özgür bir ruha sahip oluyor. Bu konuda da şöyle bir artısı var: sadece özgürlük değil, korkusuz da oluyor. Çünkü bir şey kaybetmekten korkmuyor ya da adaletsizlikten korkmuyor mesela. Çünkü zaten hiçbir şeyim yok, hiçbir şeye bağlı değilim, hiçbir yere sözüm yok, hiçbir yerden bir menfaatim yok. O zaman yani neden adaletsizliğe uğrarım ki ben? Alacak verecek yok, öyle bir hesap yok. Hesap yapmayan bir adam. Büyük İskender'le müthiş anısı, o herkesin bildiği gölge etme hikayesi. Diyojen bir gün uzanmış güneşlenirken Büyük İskender bunun ününü duyuyor, geliyor ve tepesinde dikiliyor. Dile benden ne dilersen diyor, ama bunu derken de yani tahmin ediyoruz ki böyle üstten üstten bir konuşma bu. Yani kralım ben, ne istersen yaparım falan gibi. Diyojen de gölge etme yeter anlamında bir şeyler söylüyor. Güneşimi engelleme, çekil diyor. Burada tabii o Diyojen'in o uzanma halini düşününce aklıma Sertab Erener'in Kumsalda diye bir şarkısı vardı. Küçükken çok severdim. O geldi yani, o şarkıyı söylüyormuş gibi hayal ettim. Yani o haldeyken kimin yanına kim gelse bu cevabı hak eder diye düşünüyorum. Düşünsene yani, plajdasın ya da işte bir böyle dağ başına, neyse artık hamaktasın. Biri tepene dikiliyor, dile benden ne dilersen. Ya bir çekil ya, çekil. Evet. Büyük İskender de bir büyüklük gösteriyor muhtemelen ve şöyle diyor bunun üzerine: Eğer İskender olmasaydım Diyojen olurdum. Bak, burada da iltifat eder gibi yine bir böyle üstten bakmacılık var. Yani hala İskender olmak daha makbul bir şey, daha yukarıda bir şey. Ama yani diyelim ki İskender olmak diye bir seçenek yok. O zaman Diyojen olurdum. Yaşasın. Emin ol Diyojen de bayılmıştır. Yani 3 gün uyuyamamıştır mutluluktan İskender. evet. Yani aslında dalga geçiyorum da çok basit bir yöntemi var. Bir fıçıya bakar. Kendine bir fıçı al. Geceleri onun içinde yat. Al işte Diyojensin. Bu kadar basit yani. Diyojen'in zengin insan tanımı da kendine yeten insan. Başka hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, kendiyle okey olan, böyle çırpınmayan, etraftan bir şey almak için, bir şey hesaplamak için kafasını yormayan insan. Bir de Diyojen'in köle olduğu, yani bu ruhun, böyle bir insanın köle olarak geçirdiği bir dönemi var. Bir gemi yolculuğu sırasında esir alınıyor ve köle pazarında satılıyor. O dönemde zengin orta halli hemen hemen her evin bir kölesi. Yani köle derken bu Afrikalıların Amerika'da yaşadığı kölelik macerası gibi bir şey değil. O kadar kötü görülen, o kadar insanlık dışı bir şeyden bahsetmiyoruz. Buradaki sistem, bu arada köleliğin hiç iyi bir tarafı olmaz da buradaki sistem birazcık daha insani. Yani aslında çalışan grup olarak da bakabiliriz. O dönemdeki zengin ve orta halli evlerin köleleri var. Yani çalışanlara bunu söylüyorlar. Evin günlük işlerini ve alışverişini yapıyor. Köle pazarında becerileri nedir diye soruyorlar. Hani onu satmadan önce. Diyojen de insanları yönetmek diyor. Hatta böyle kendisi bir adamı seçiyor. Onu gösterip diyor ki beni ona sat. Onun bir efendiye ihtiyacı var gibi görünüyor diyor. Gerçekten de onun seçtiği adama satılıyor. Ve o evin köle efendisi oluyor. Yani yeni bir kavram. Çocuklarını da çok güzel eğitiyor. Çocuklar da, aile de onu çok seviyorlar. Ve Diyojen gerçekten işlerini muntazam bir şekilde yapıyor. Aileyle çok güzel anlaşıyor. Çocuklara çok farklı konularda çok güzel eğitimler veriyor. Çocuklar da bu köle efendilerine çok saygı duyuyorlar. Onları spor yaptırıyor, bir şeyler öğretiyor, felsefeden bahsediyor. Burada yine otantikliğini görüyoruz bu köle meselesinde. Çünkü Sinop'tan Atina'ya geldiklerinde köleleri Manes'te onlarla birlikte geliyor. Ama daha sonra Manes yanlarından kaçıyor. Etrafındakiler de neden Manes'i arayıp bulmuyorsun, kaçtı gitti falan diye sordukları zaman şey diyor. Manes Diyojen olmadan yaşayabiliyorsa Diyojen de Manes olmadan gayet yaşayabilir. Yani kendi kölesine de bağlı ya da bağımlı değil. Burada o tutarlılığı görüyorsun. Yani biri bana hizmet etsin diye tutturmuyor. Biri benim kölem olsun diye tutturmuyor. Konuştuklarıyla yaptıkları okey. Yani kendi başımın çaresine bakarım. Kendime yeterim. Dolayısıyla da kölesine bağlı olmayan kişi efendisine de standart bir köle gibi bağlanmıyor. Orada öyle bir ilişki kuruyor ki hatta normal şartlarda böyle bir profilden beklenmeyecek yorumlar alıyorsun. Ev sahibi sanki evime bir melek geldi falan diyor. Çünkü o kadar güzel anlaşıyorlar ve birbirlerini seviyorlar. Diyojen'in zaten asıl meselesi kendisinin efendisi olmak. Kendinin efendisi olmak. İstekler ve arzuları insanı köle yapan şeyler olarak görüyor. Her türlü ihtiyaç duyduğun, olmazsa olmaz dediğin, arzuladığın şeyler, işte paralar, mallar, evler, arabalar, aklına ne gelirse. Korkuları da ekliyor. Onlar da insanı köle eder diyor. Parasız kalmak, işsiz kalmak, yalnız kalmak, terk edilmek, ne bileyim yaşlanmak. Bu dönemin mesela çok yaygın bir korkusu. Bu konularda çok sanırım objektif olamayabilirim. Çünkü etrafta son dönemde belki de daha sık karşımıza çıkıyor. Yaşlanma korkusuyla akıl almaz ameliyatlar, estetikler. Kendi kendine bazen şey diye düşünebiliyorsun. Diyorsun ki ya hiç mi farkında değil, hiç mi aynaya bakmıyor? Bu doktora giden herkes aynı çıkıyor, fabrikadan çıkar gibi falan. Ya çünkü sen onun yaşadığı korkuyu yaşamıyorsun, kalp çarpıntısını yaşamıyorsun. Zihnini nelerin ele geçirdiğini, hangi düşüncelerin onu böyle bir sardığını bilmiyorsun. Tabii ki ben buradan yani elimde kahvem böyle rahat rahat, böyle bir kaygım olmadan otururken çok rahat bir şekilde bu cümleleri kurabilirim. Halbuki birazcık da içeriden düşününce ister istemez şey diyorsun, yani kimin ne derdi varsa en sağlıklı, en ferahlıkla işte nasıl çözülecekse o yolun karşısına çıkmasını diliyorum gibi bir şey diyorum. Elimde olmadan böyle şeyler söylüyorum. Dediğim gibi yani çok objektif de olamayabilirim. Çünkü bir dert seni sınamadığı sürece dışarıdan konuşmak tabii ki çok daha kolay oluyor. Diyojen'in sadece yaz kış içinde yaşadığı bir fıçısı var. Bir de tahta kaşığı var. Onunla yemeklerini yiyor. Ama bir gün bir çocuğu eliyle su içerken görüyor. Çocuk elini böyle kaşık gibi yapıp su içiyor. Ve Diyojen çok sinirleniyor kendine. Diyor ki yani benim zaten Tanrı'nın bana verdiği bir doğal kaşığım varken ben nasıl bu kaşığı kullanırım deyip tahta kaşığı fırlatıyor, atıyor. Ya bu da bana şey geldi ya, artık hani Sokrates'te de sanırım bunu söylemiştim. Ya böyle uç noktaları zorlama konusu var ama belki de Diyojen'in kendi hayat sınavında böyle bir şey var. Ne kadar ileri gidebilirim, nereye kadar gidebilirim? İçinden yükselen bir şey olduğuna da %100 eminim. Yani bunu böyle dışarıdan hadi bakalım bugün ne yapsam bugün iyice kinik nasıl olunur falan diye yola çıkmıyor. O kadar içinden yükseliyor ki o gün o çocuğu öyle su içerken gördüğünde de kendisine deli gibi sinirlendiğine emin gibi bir şeyim yani. Neyse, bu tüm bunların yanında dışarıdaki mallara, mülklere falan evet hani hiçbir ilgisi yok. Onları zaten dışarıda tutuyor. Ama beden konusunda çok hassas. Diyor ki malın kadar bedenine de sahip çık. Hatta böyle şey sözleri var. Yani nasıl oluyor da insanlar evlerini, bir şeylerini böyle iyice bakıyorlar, temizliyorlar, kilitliyorlar, pencerelerini, kapılarını falan dikkat ediyorlar da bedenine bunu yapmıyorlar falan gibi böyle cümleleri var. Gerçekten de öyle, çünkü onun için beden en kıymetli şey. Efendisinin çocuklarına da her gün işte düzenli sporlar, egzersizler yaptırıyor. Orada ölçüye çok dikkat ediyor. Amaç sadece vücudu çalıştırmak ve kuvvetlendirmek. Ve spor dalları içinde şöyle bir şey söylüyor. Eğer yaptığın spor ruhuna iyi gelmiyorsa yapma. Bence şu dönemde birçok spor hocasının, birçok eğitimli, işte o konularda çok eğitim almış insanın bilmediği bir şey, uygulayamadığı bir şey. Bu konularda ben çok çok inanıyorum. Hatta hangi üniversitenin olduğunu hatırlamıyorum, bir makale okumuştum. Gerçekten yaptığın spor eğer severek yapmıyorsan, sürüne sürüne yapıyorsan vücudunda stres hormonları salgılatıyor. Bu arada bunun için bir üniversite yayınına ihtiyacımız yok. Biz bunu kendimiz de biliyoruz. Eğer böyle isteyerek gitmiyorsan ya da gittiğinde böyle için kıpır kıpır olmuyorsa, bir sonraki gidişini iple çekmiyorsan, ya yürüyüşten örnek vereyim. Hani böyle ayrı bir spor dalı değil ama yapmasam özlerim. İşlerimi bitireyim de şöyle bir güzel yürüyüşe çıkayım diye planlar kurarım. Ama sürünerek çıkarsam, sürüne sürüne of puf ay çok sıkıldım kaç dakika kaldı diye bakarsam o geçmiş olsun. Yani attığım adım kadar muhtemelen içeride farklı farklı kimyasallar beynime sıçramıştır diye düşünüyorum. Ne yapacağız? Deneyeceğiz, bakacağız hangisini seviyorum, hangisi bana iyi geliyor, hangisini kolaylıkla yapabiliyorum. Öyle yani, başka bir çözüm aklıma gelmiyor. Birinin zengin olup olmadığı o zenginliği nasıl harcadığına bağlıdır diyor. Buradan beni çok güzel yakaladı. Çünkü ben birinin parayı nasıl kullandığını izlemek konusunda çok pratik sahibi bir insanım. Bu çok sık yaptığım bir şey. Çok gayri ihtiyari yaptığım bir şey. Yani hani böyle gözüme çok çarpar, dikkat ederim. Yani şimdi bir de itiraf etmem gerekir ki bu konuda yargı demeyeyim, etiketliyorum yani otomatik, ama sonra onun icabına bakıyorum. Yani o etiketle hayat boyu yaşamıyorum ama çok şey anlatıyor. Gerçekten birinin parayı nasıl kullandığı ya da kullanamadığı, çünkü kullanamayanları da gözlemlemek mümkün. O kişiyle ilgili yani onunla uzun mesailer geçirmekten daha fazla şey anlatıyor diyebilirim. Sokrates'in delirmişi olarak bilinen Diyojen, Sokrates'i de bu konuda eleştiriyor. Çünkü ona göre Sokrates lüks içinde yaşıyor. Yani ufacık bir evi, kanepesi, yatağı falan var ya, Sokrates lüksler içinde, mallar mülkler içinde yaşıyor Diyojen'e göre. Bu lafını da esirgemiyor. Bir gün Büyük İskender buna geliyor. Ay, o da sürekli buna musallat. Benden korkmuyor musun diyor. Bu da dönüp şey diye soruyor. Sen iyi biri misin, kötü biri misin? Tahmin edin ne cevap vermiştir o ego reis. İyi biriyim diyor. O zaman neden korkacağım? İyi birinden kim korkar ki diyor. Yine boş gönderiyor İskender'i. Başka bir zaman Büyük İskender kendisine köpek diyen, yani kendisi zaten kabul ediyor, ben köpek Diyojen'im diyen Diyojen'e bir kap dolusu kemik gönderiyor hediye olarak, jeste bak. O da şey diyor Diyojen. Bu Diyojen'e yakışır bir hediye ama bir krala yakışmadı. Buradan da hani başta dedim ya, kinik Diyojen, işte köpek Diyojen falan. Kapak Diyojen de diyebilirim artık diye düşündüm bu şeyi okuduktan sonra. Çok güzel yapıştırıyor. Yani ama burada da şey var ya, şimdi İskender'e de çok yüklendim bölümün başından beri de. Ama sen kaşındın, kaşınıyorsun ve kaşıntı geçmiyor. Yani böyle devam eden bir şey. Diyojen gündüz vakti elinde fenerle gezmesiyle de ünlü zaten. İnternette arattığınız zaman ya da şöyle bir resimli bir şeylere baktığınız zaman en çok bu resmini görürsünüz. Elinde fener böyle çarşıda pazarda geziyor. Neden diye sordukları zaman bir adam arıyorum diyor. Burada adam dediği aslında onun o iyi tanımına uyan erdemli, gerçek, otantik kişi. Arıyor arıyor bulamıyor. Ay, burada kimler aklıma geldi? Söylemeyeceğim. Adam arayanlar. Diyojen bir günde olimpiyatlara işte gidiyor. Oradaki işte yarışları falan izliyor. Oradan döndüğünde kalabalık mıydı diye soruyorlar. Kalabalıktı ama tek bir adam görmek mümkün değildi diyor. Başka bir zaman hamam çıkışı bu sefer. İçeride kimse var mı diye soruyorlar. Hayır ama çok kalabalıktı diyor. Yani ignore reis de denilebilir kendisine. Onun adam tanımına uyacak birilerini ortalama bir yerde bulmak birazcık zor. Yani yüksek standartlar şeması var da diyebiliriz, şema terapi açısından bakarsak. Buradan tüm adam gibi adam bulamayanlara selamlarımı gönderiyorum. Şimdi bu söylediğim şeye de cinsiyetçi diyen herkese de selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Ya ben artık çok sıkıldım böyle. Ay adam dedi, kadın deme. Ay erkek, ay iş adamı dedi falan. Ay bunalıyorum gerçekten. Ben yani tam anlamını verdiği için adam gibi adam diyeceğim. Bak, bu da adam demiş. Neyse. Şimdi çok yine eğlenceli bir konuya geldik. Aşk. Diyojen aşka zinhar inanmıyor. Diyor ki aşk işi olmayanın işidir. Aşk mutsuzluk peşinden koşmaktır. Aşıklar kadersizliklerinden haz alırlar. Yani drama ve melankoliyi hiç sevmiyor, haz almıyor. O anladık zaten. Ve bütün bu şeyleri, aforizma tadındaki söylediği şeyleri duyunca da şey diye geçirdim içime. Ay iyi ki Twitter'ı yok bunun. Yani benim de Twitter'ım yok ama yani biri Twitter'da çok böyle şeyler paylaşınca her yerde görmek zorunda kalıyorsun, maruz kalıyorsun. O yüzden Diyojen'in Twitter'ının olmadığına çok mutlu oldum. Ve bir kadının peşinden koşan erkeğe de çok ezik gözüyle bakıyor. Neden mutsuzluğun peşinden koşuyorsun diye soruyor. Onları bir ortamda, sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir şey okumuştum, işte bir ortamda bunun tanıdığı bir adam bir kadını beğeniyor falan. Hah işte mağlup oldu falan diyerek böyle adama da lafını söylüyor. Buralardan da Arthur Schopenhauer'in büyük büyük dedesi olduğundan şüpheleniyorum. Yine kanıtlayamayacağım bir iddia ile geldim ama o kadar eminim ki, yani bir bağlantıları olmak zorunda. Zaten çok uzak coğrafyalarda değil, olabilir. Bu bölümde de Diyojen'i kumsalda uzanmış ya da işte ne bileyim Agora'ya bakan bir yerde böyle uzanmış bir hamakta. Aşka gönül vermem, aşka inanmam şarkısını, unut sevme beni diye de bilinen şarkıyı söylediğini, mırıldandığını hayal ediyorum. Ama şeye karar veremedim. Zeki Müren versiyonumu mu dinliyor, Candan Erçetin'den mi dinliyor? Biraz Zeki Müren daha yakın gibi geldi bana. Evet. Diyojen aynı zamanda bir bağlanmama ustası. Nerelisin diye sorulduğu zaman dünya vatandaşıyım diyor. Sinop'tan hiç bahsetmiyor. Yani orada bir travmatik bir şekilde başlarına bir şeyler gelmiş, sürülmüşler, malını, varlığını kaybetmiş. O hiç ya yani oradan bahsetmiyor. Bir mutsuzluk açıklaması. kendimden başka suçlayacak kimse yoktur diyor. Mutsuzluk ya da işte başına gelen kötü bir şeyle ilgili. Bu da sorumluluk kavramını açıyor aslında. Bu da onun ünlü bir sözü. Kendimden başka suçlayacak kimse yoktur. Ne demek? Kendime yetki veriyorum demek. Ben sorumluysam aynı zamanda yetkiliyim demek. Mutsuzluklara ya da böyle kötü tabir edilen şeylere böyle bir yaklaşımı var. Festivalleri eleştiriyor. Tabii ki yani çok beklendik bir şey. Ama burada kendisine şu açıdan katılıyorum. Diyor ki iyi bir insan, yine kendisinin iyi tanımı. İyi bir insan her günü festival gibi kutlamaz mı? Yani şimdi ben günlük hayatı çok seven ve her dakikanın çok değerli olduğunu düşünen ve bunu kendisine yaşatan biri olarak kendisine katılıyorum. Ama şimdi bu biraz şeye de benziyor. Festivalleri eleştir, özel günleri eleştir, bilmem ne, tamam yani sen yine her gününü, her sabahını güzel kutla, güzel geçir ama yani özel günleri de o kadar aşırı önem vermemek okey. Sistemin kölesi gibi onlar sana hangi günün özel olduğunu söylediği zaman koşa koşa paraları harcamamak okey. Ama hani bu kadar da yani eleştirmeye gerek var mı bilmiyorum. Herkes ne istiyorsa yapsın. Ölüm konusunda da gayet rahat. Onun için okey. Kabullenme halinde. Yine İskender'in generallerinden biri Perdika Diyojen'i çağırtıyor yanına, ayağına çağırıyor. Ve diyor ki eğer gelmezse onu öldüreceğim. Böyle bir mesaj gönderiyor. Diyojen de şöyle cevap veriyor. Yani çok da büyük bir şey değil. Zehirli bir böcek ya da tarantula da aynı işi görür. Yani hani beni öldürmek, öldürürüm. Bunlar böyle çok büyük iddialar değil yani. Kendini orada çok yetkili, çok önemli falan zannetme. Yani bahsettiğin eylem hani bir yılanın da bir böceğin de gayet doğal bir şekilde yapabildiği bir şey. Yani bu İskender ve çevresi yani hak etmişler artık. Ne alıp veremedikleri varsa bir fıçının içinde yaşayan adam. Niye çağırıyorsun yani? Bırak. Tüm bunların yanında arkadaşlık konusunda yani onu tanımayanlar belki ondan böyle bir şey beklemez ama kimilerini şaşırtıyor. Acı çeken bir insanın en büyük kurtuluşu iyi bir arkadaştır diyor. Arkadaşlık onun için önemli. Dediğim gibi az önce saydığım özelliklerine göre belki kimilerini şaşırtıyor ama beni asla şaşırtmıyor bu yaklaşımı. Çünkü en iyi arkadaşlar yalnız kalabilen ve kendisinin efendisi olanlardır diyorum. Milattan sonra 2024 Rasel'in diye tarihe not düşebilirim. Kesinlikle tecrübelerim üstüne konuşuyorum. Çok net istatistiki ve bilimsel konuşuyorum. En iyi arkadaşlar yalnız da kalabilen ve kendisinin efendisi olabilen insanlardan çıkar. Benim için öyle. Ve yine beni şaşırtmayan olmazsa olmaz mizah kısmına geldik. Oldukça alaycı, sivri dilli. Az önce zaten birkaç tane İskender örneğinden de ortaya çıktığı gibi hem çok zekice hem çok hazır cevap hem de çok komik şeyler söylüyor. İnsanlara da yani günlük hayatta da. Bir gün bir heykelin karşısında para dileniyor. Soranlara da reddedilme alıştırması yapıyorum diyor. Ay bunu ben çok kişiye önerebilirim. Bir gün ava gidiyorlar bir grupla. Çok beceriksiz bir okçu var. Ve Diyojen de gidip hedefin tam böyle dibine oturuyor. Ne yapıyorsun diyorlar. Yanlışlıkla vurulmayacağımdan emin olmak istiyorum diyor. Bir gün kel bir adam kendisine böyle kötü şeyler söylüyor, aşağılıyor kendisini. Ona dönüp diyor ki karşılık olarak sizi aşağılamayacağım ama saçınız bu korkunç kafadan uçup gittiği için onu tebrik etmek isterim. Sinop hikayesine bazıları böyle takılıyor. Diyorlar ki Sinoplular seni sürgün etti, yolladılar falan. Ben de onları Sinop'ta sürgün cezası verdim. Onları orada bıraktım. Onlar da orada sürgünde falan gibi. Böyle ani, keskin, hazır cevapları var. Gerçek mutluluğu da huzur artı neşe birlikteliğine bağlıyor. Burada bahsettiği huzur aslında o bölümün başından beri saydığım özelliklerinin oluşturduğu o iç huzur, özgür olmak, kendine yetmek,
kendiyle okey olmak, kimseyle bir hesabının alacak vereceğinin olmaması. Neşe de zaten o festivalleri eleştirmesi gibi, ya zaten her gün çok neşeli olabiliriz yani, bunun başka şeylerle, olaylarla, şunlarla bunlarla ilgisi yok. Dolayısıyla aslında basit gündelik bir formülden bahsediyor. Ama tabii şu an konuşurken çok basit gelse de yani buraya gelebilmek için basit gibi görünen ama kimileri için oldukça zorlayıcı yollardan geçmek gerekiyor. Ben bu taraflara yüzünü çeviren, bu taraflarda kendisine böyle bir ışık tutmak isteyen, kendi üzerinde çalışmaya gönüllü olan kişiler için Diyojen gibi örneklerin, onların hayatlarının, yaşadığı şeylerin, işte az önce verdiğim bazı iletişimlerinin, işte konuşmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu ara üst üste kahve bölümlerinde böyle kişilerle bölüm kaydediyorum. Diyojen'le ilgili sanırım aktaracaklarım bu kadar. Çünkü bu bir kahve bölümü ve kompakt bir bölüm. Yine her zaman olduğu gibi ilgisini çekenler, merak edenler, belki de ilk defa bu bahsettiğim bazı şeylerle karşılaşanlar onunla ilgili okumalar yapabilir, bir şeyler izleyebilir. Eminim YouTube'da da bir sürü böyle yerli yabancı kaynak falan vardır diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.